Ayrım 14.
Desemvirler kovulduktan sonra cezaları tespit eden kanunların hemen hepsi kaldırıldı. Bu ise bilhassa yapılmış bir şey değildi. Çünkü Porsiya kanunu Romalı bir vatandaşın ölüme mahkum edilmesini yasak ettiğinden 12 levha kanunlarındaki cezaların uygulanmasına zaten olanak kalmamıştı. Titus Livius, hiçbir millet Romalılar kadar cezaların yumuşak olmasını istememiştir derken herhalde bu çağı kastetmiş olacak. Cezaların yumuşaklığına bir de herhangi bir sanığın yargılanmasından önce memleketten çıkıp gitmeye hakkı olduğunu ilave edersek, Romalıların az önce sözünü ettiğim Cumhuriyet idaresine mahsus dehaya gerçekten uyduklarını görürüz. Zulmü, anarşiyi ve özgürlüğü birbirine karıştıran Sylla, Kornelyen denilen kanunları çıkarttı. Bunu da sırf yeni yeni suçlar ortaya atmak için yapmıştı sanki. Birçok davranışlara cinayet adını vermek suretiyle her yerde cani buldu ve ne yazık ki fazlasıyla üzerinde durulan bir uygulama sonunda bütün vatandaşların yolunu tuzaklarla, dikenlerle ve uçurumlarla doldurdu. Sylla hemen hemen bütün kanunları uygulardı, yalnız su ve ateş kullanmayı yasak ediyordu. Sezar buna mallara el koyma cezasını da ilave etti. Çünkü sürgünde oldukları halde mallarının gelirinden faydalanan zenginler suç işlemek konusunda daha cüretli davranıyorlardı. İmparatorlar askeri hükümeti kurduktan sonra bunun halk için olduğu kadar kendileri için de tehlikeli olduğunu anlamakta gecikmediler. Hükümeti yumuşatmaya çalıştılar. Bir takım ünvanlara ve halkın bu ünvanlara göstereceği saygıya muhtaç olduklarını sandılar. Böylece saltanat hükümetine biraz daha yaklaştılar ve cezaları üçe ayırdılar. Devletin büyüklerine uygulanması gereken ve oldukça hafif olan cezalar, daha aşağı sınıftan olanlara uygulanması gereken ve daha az hafif olan cezalar, nihayet en aşağı sınıflara uygulanması gereken ve son derece şiddetli olan cezalar. Zalim ve beyinsiz bir insan olan Maksim'in yumuşatılması gereken askeri idareyi büsbütün kışkırttı. Kapitol'in bu konuda Senato kimi kişilerin çarmıha gerildiğini, kimi kişilerin vahşi hayvanlara atıldığını, kimi kişilerin de yeni öldürülmüş hayvanların derileri içine kapatıldığını ve bütün bunların kişinin mensup olduğu sınıf ya da işgal ettiği mevki dikkate alınmadan yapıldığını öğreniyordu der. Maksim'in böylece askeri disiplini uygulamak istiyor, bundan faydalanarak da sivil hayattaki işleri düzene sokacağını umuyordu. Considération sur la grandeur des Romains et leur décadence adındaki kitabımda, dipnot Romalıların büyüklüğü ve düşüşü üzerine düşünceler, 18. bölüm. Konstantin'in askeri istibdatı hem askeri hem sivil bir istibdat haline sokmak ve böylece saltanat idaresine yaklaşmak için ne yaptığını görmek mümkündür. Kitapta bu devlette ola gelen çeşitli ihtilaller, sertlikten yumuşaklığa, yumuşaklıktan cezasızlığa nasıl geçildiği uzun uzadıya anlatılmış bulunmaktadır. Konu 16. Ceza ile suç arasındaki tam orantı üzerine. Çeşitli cezalar arasında bir ahenk kurulması temel işlerdendir. Çünkü kişinin büyük bir suç işlemekten çok, büyük bir suç işlemekten kaçınması, topluma zararı az olan bir suç işlemekten çok, zararı fazla olan bir suçu işlemekten sakınması esastır. Konstantin Dukas olduğunu ileri süren bir sahtekar, İstanbul'da büyük bir isyan hareketine sebep oldu. Dipnot, İstanbul Patriği Nikoforos'un tarihi. Yakalanıp kamçı cezasına çarpıldı. Ama ülkenin büyük kişilerini de suçlandırmak istediği için iftira suçundan yakılmaya mahkum edildi. Vatana ihanet suçuna verilen ceza ile iftira suçuna verilen cezalar arasındaki bu orantı insanın tuhafına gidiyor. Bu olay İngiltere Kralı 2. Charles'ın bir sözünü hatırlattı bana. Bir gün yolunun üzerinde teşhir cezasına çarpılmış bir mahkum gören kral, bu adamın neden buraya konulduğunu sormuş. Birisi efendimiz diye cevap vermiş, bakanlarınızın aleyhinde hicviyeler yazdı da ondan. Bunun üzerine kral, hay koca budala demiş, neden benim aleyhime yazmamış? Öyle yapsaydı kendisine hiçbir ceza vermezlerdi. 90 kişi İmparator Basileus'u öldürmek için harekete geçmiş. İmparator hepsini yakalatıp bir güzel sopaya çektirmiş, saçlarıyla vücutlarındaki kılları yaktırmış. Bir geyik boynuzunu imparatorun kuşağına geçirip havaya kaldırmış, hükümdarın mahiyetinden biri de kılıcını çektiği gibi geyiği öldürmüş. İmparator da kendisine karşı kılıç kullandığını ileri sürerek adamcağızın boynunu vurdurmuş. Bu iki cezanın aynı hükümdarın saltanatı sırasında verildiğine kim inanır? Zamanımızda yol kesen haydutlarla hırsızlık edip adam öldürene aynı cezanın verilmesi çok kötü bir şey. Halkın huzurunu sağlamak için cezalar arasında bir fark gözetmenin gerektiği artık su götürmez bir gerçek haline aldı. Çin'de adam öldüren hırsızları paramparça ederler. Öldürmeyenlere ise böyle bir şey yapılmaz. Bu farktan ötürü de hırsızlar yalnız çalarlar, adam öldürmezler. Hırsızlarla katillere aynı cezaların verildiği Moskov ülkesinde ise hırsızlık eden daima öldürür. Çünkü der, ölülerin dili yok ki konuşsun. Cezalar arasında bir fark yoksa eğer, hiç olmazsa bağışlanma umutları arasında bir fark gözetmeli. İngiltere'de hırsızlık eden adam öldürmez. Çünkü hırsızlar sömürgelere gönderilmeyi umarlar, katiller için böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Mutedil hükümetlerde suçun bağışlanması çok yararlı tedbirlerden biridir. Hükümdara tanınan bu bağışlama yetkisi, akıllı uslu bir şekilde uygulanırsa çok iyi sonuçlar verebilir. Bağışlamayan, bundan ötürü de kimse tarafından bağışlanmayan istibdat hükümetinin ilkesi, onu böyle bir mutluluktan yoksun bırakır. Konu 17. Suçlulara edilen işkence üzerine. İnsanlar kötü oldukları için kanun onları olduklarından daha iyiymiş gibi kabul etmek zorundadır. Böylece bütün suçların cezalandırılmasında iki tanığın ifadesi yeterli görülür. Kanun inanır onlara, sanki gerçeği dile getirmişler gibi. Yine böyle evlenme sonunda doğan her çocuk meşru sayılır. Sanki anne namusun ta kendisiymiş gibi kanun ona da güvenir. Ama suçlulara edilen işkence bunlar gibi zorunlu değildir. Nitekim bugün son derece uygar bir milletin bu usule artık başvurmadığını, bundan da hiçbir zarar görmediğini biliyoruz. Dipnot İngilizler. Demek oluyor ki işkence özelliği bakımından zorunlu bir şey değildir. Dipnot Atinalılarda olsun, Romalılarda olsun, hatta Vizigotlarda olsun, hükümdara ihanet suçundan gayrı bir suç için sanığa işkence edilmezdi. İşkencenin aleyhinde öyle bilgili, öyle üstün kişiler yazı yazmışlardır ki, ben kendi hesabıma onlardan sonra bir şeyler söylemeye cesaret edemiyorum. Bu usul, korku telkin eden, her şeyi idare mekanizmasının içine alan istibdat hükümetlerine daha uygun düşer diyecektim. Romalılarla Yunanlılarda kölelerin diyecektim ama birdenbire tabiatın yüzüme karşı bağırmaya başlayan sesini duyar gibi oldum. Konu 18. Para cezalarıyla beden cezaları üzerine. Atalarımız olan Cermenler yalnız para cezasını kabul ederlerdi. Bu savaşçı ve özgür insanlar kanlarının yalnız savaşlarda akıtılması gerektiğine inanırlardı. Japonlarsa aksine zengin kişilerin cezaları kolaylıkla savuşturacaklarını ileri sürerek para cezalarını reddederler. Ama zengin kişiler de mallarını mülklerini yitirmekten korkmazlar mı? Para cezaları servetle orantılı olamaz mı? Nihayet para cezasına kişiyi küçük düşürecek cezalar da eklenemez mi? İyi bir kanun yapıcısı işin tam ortasını bulur. Her zaman yalnız para cezası almaz, her zaman yalnız beden cezası vermez. Konu 19. Misilleme üzerine. Yalınç kanunları seven istibdat devletleri misillemeyi fazlasıyla kullanırlar. Dipnot, Kur'an'ın El-Bakara suresinde misillemeye cevaz verilir. Montesquieu. Mutedil devletler de bu kanunu ara sıra benimserler. Yalnız şu farkla ki, istibdat devletleri bu kanunu bütün şiddetiyle, mutedil devletlerse biraz daha yumuşatarak uygularlar. 12 levha kanunu bunlardan iki tanesini kabul etmişti. Davacı tatmin edilmediği takdirde misillemeye müsaade ederdi. 1. Mahkumiyet kararı alındıktan sonra davacının uğradığı zarar ve ziyanı ödetmek ve böylece beden cezasını para cezasına çevirmek. 2. Konu 20. Çocukların yerine babaların cezalandırılması üzerine. Çin'de çocukların işlediği suçlardan ötürü babalarına ceza verirler. Peru'da da gelenek böyledir. Bu da yine istibdat kafasından doğmuştur. Çin'de babanın sırf tabiatın kendisine verdiği, kanunların da kuvvetlendirdiği babalık yetkisini kullanmadığı için cezalandırıldığını varsın söylesinler. Bence Çinlilerde şeref diye bir şey bulunmadığını gösterir bu. Bizde çocukları işkenceye mahkum olan babalarla, babaları aynı akıbete uğrayan çocuklar öylesine küçük düştüklerine inanırlar ki, Çin'de ölüm cezası bile bunun yanında bir hiç kalır. Dipnot, Eflatun Kanunlar adlı eserinin 9. kitabında çocukları cezalandıracak yerde babalarına benzemedikleri için mükafatlandırmak gerekir der. Konu 21. Hükümdarın bağışlama yetkisi üzerine. Bağışlama yetkisi hükümdarın başlıca niteliğidir. İlkesi fazilet olan cumhuriyetlerde bu yetki daha az zorunludur. Korkunun hüküm sürdüğü istibdat idarelerinde ise devlet büyüklerini şiddetli örneklerle daima baskı altında bulundurmak gerektiğinden daha az kullanılan bir yetkidir bu. Kanunun yasak ettiği şeyin kesin olarak yapılmamasını isteyen şeref ilkesinin yönettiği saltanat idarelerinde bu yetki daha çok zorunludur. Gözden düşme orada cezaya eşittir. Yargılama işi için girişilen resmi muameleler bile ceza sayılır. Utanma duygusu her yandan gelip belirmek suretiyle özel cezalar meydana getirir. Büyükler için gözden düşmek, servetlerini, itibarlarını, alışkanlıklarını, zevklerini muhayyel bir şekilde de olsa yitirmek, öyle kuvvetli bir cezadır ki, onlara karşı sert davranmaya gerek yoktur. Sertlik orada, halkın hükümdara duyduğu sevginin, yüksek mevkilere duyacağı saygının yok olmasına yarar başka bir şeye değil. İstibdat idarelerinin özelliği bakımından büyükler bulundukları mevkilerde uzun süre kalıp kalmayacaklarını bilemezler. Saltanat hükümeti ise onlara güven sağlar. Hükümdarlar şu bağışlama işinden öyle kazançlı çıkarlar, halk bu olayı öyle büyük bir sevgiyle karşılar, hükümdarlar bundan öyle bir şan ve şeref sağlarlar ki, hemen her zaman bağışlama fırsatını ele geçirmek onlar için bir mutluluk kaynağı sayılır. Bizim ülkelerimizde ise bunun için her gün fırsat vardır. Belki hükümdarın bazı yetkilerini elinden almak isteyenler çıkacaktır. Ama hiç kimse bütün yetkilerini elinden almak istemeyecektir. Bazen tahtı için savaşmak zorunda kalacaksa da hayatı için savaşmak zorunluluğunu hiçbir zaman duymayacaktır. Ama diyeceksiniz ki ne zaman bağışlamalı, ne zaman cezalandırmalı? Ben size emirle olmaz bu iş diyeceğim. Kendiliğinden duyulur. Bağışlama tehlikeli olacaksa, tehlike gözle görünecek derecede bellidir. Hükümdarı küçümsenmeye, hatta ceza vermek yetersizliğine sürükleyen o yetkisizliği, bağışlama işinden ayırmak çok kolaydır. İmparator Maurice, ne olursa olsun milletinin kanını dökmemeye karar verdi. Anastas, suçları cezalandırmazdı. Isaac Lange, saltanatı sırasında kimseyi öldürtmemeye ant içti. Dipnot, bunların üçü de Bizans imparatorudur. Maurice 582'den 602'ye kadar, Anastas 713'den 715'e kadar, Isaac Lange da 1185'ten 1195'e kadar saltanat sürmüşlerdir. Suidas, Anastas'ın büyük görevleri layık olmayan kişilere verdiğini söyler. Montesquieu'yu yanıltan herhalde metnin Latince çevirisi olacak. Yunan imparatorları bellerindeki kılıçların bir işe yaraması gerektiğini unutmuşlardı. 7. Kitap. İsrafı önleyen kanunlardan başka, lüksle ve kadınların durumuyla ilgili olarak 3 hükümetteki çeşitli ilkelerin sonuçları üzerine. Konu 1. Lüks üzerine. Lüks öteden beri servetlerin eşitsizliği ile orantılıdır. Bir devlette servet eşit bir şekilde bölünmüşse orada lüks diye bir şey olmaz. Çünkü lüks başkalarının gördüğü iş karşılığında elde edilen rahata dayanır. Servetin eşit şekilde bölünmesi demek, kanunun herkese yalnız maddi ihtiyaçlarını giderecek kadar servet sağlamış olması demektir. Bundan çoğu kimi insanların harcadığını, kimi insanların da topladığını gösterir ki bu da eşitsizliği meydana getirir. Maddi ihtiyaçları gösteren belli bir sayı kabul edersek, yalnız gerektiği kadarını elinde bulunduranın lüksü sıfır olur. Bunun iki mislini elinde bulunduranın lüksü bir olur. Bunun iki mislini elinde bulunduranın lüksü üç olur. Bunun da iki mislini elinde bulunduranın lüksü yedi olur. Öyle ki bir sonradan gelen kişinin geliri bir öncekinin iki misli olarak göründüğünden lüksü de iki misli artı bir orantısında çoğalır ve şöyle bir dizi meydana gelir. 0, 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127. Eflatun'un devletinde lüks tam olarak hesap edilebilirdi. Gelir dörde ayrılmıştı. Birincisi kişinin tam yoksulluktan kurtulduğu yere kadar devam ederdi. İkincisi bunun iki misli, üçüncüsü üç misli, dördüncüsü de dört misli olarak kabul edilirdi. Birincisinde lüks sıfırdı, ikincisinde bire, üçüncüsünde ikiye, dördüncüsünde de üçe eşitti ve böylece aritmetik bir orantı takip eder giderdi. Çeşitli milletlerin lüksünü karşılaştırırsak, her devlette bunun vatandaşlar arasındaki servet eşitsizliği ile çeşitli devletler arasındaki servet eşitsizliğinin karma bir sonucu olduğunu görürüz. Örneğin Polonya'da servetler aşırı derecede eşitsizdir. Ama halkın tümünün yoksulluğu burada zengin bir devletteki kadar lüks bir hayat sürülmesine mani olur. Lüks şehirlerin büyüklüğü, hele hükümet merkezlerinin büyüklüğü ile de orantılıdır. Öyle ki lüks, devletin servetinden, kişilerin varlıklarındaki eşitsizlikten, bazı yerlere yığılan insan sayısından meydana gelen karma bir sonuçla orantılı olur. Bir araya toplanmış insan sayısı ne kadar çok olursa, kişilerin tutkuları da o kadar artar. Her insanda ufak tefek şeylerle kendini göstermek isteği o kadar çok belirir. İnsanlar bir yerde birbirlerini tanımayacak kadar çoğalırsa, o zaman başarı kazanmak umudu artar, böylece sivrilmek isteği de kendiliğinden fazlalaşır. Lüks bu umudu verir. Herkes kendi sınıfından bir önceki sınıfın kılığına bürünür. Ama insanlar sivrilmek istedikçe her şey eşit bir hal alır. Sivrilen de kalmaz. Herkes kendine bakılmasını istediğinden kimse kimseyi görmez olur. Bütün bunlar genel bir huzursuzluk yaratır. Bir işte başarı gösterenler becerilerini satmak için akıllarına gelen parayı isterler. En az becerili olanlar da bu örneğe uyarlar. Böylece ihtiyaçlarla olanaklar arasında ahenk diye bir şey kalmaz. Dava açmak zorunda kaldığım zaman bir avukat tutacak kadar param olmalı. Hastalandığım zaman da bir hekime başvurabilmeliyim. Bazı kişiler hükümet merkezlerine bunca insan toplamak suretiyle oralarda ticaret olanaklarının azaltılacağını söylediler. İnsanlar birbirlerinden yeteri kadar uzak olmazlarmış da ondan. Ben böyle bir şey olacağına inanmıyorum. Bir yerde insan çoğaldıkça istekler de, ihtiyaçlar da, düşkünlükler de o kadar artar. Konu 2. Demokraside israfı önleyen kanunlar üzerine. Az önce de söylediğim gibi servetlerin eşit bir şekilde bölündüğü cumhuriyetlerde lüks diye bir şey olamaz. 5. kitapta bu bölünmeden meydana gelen eşitliğin cumhuriyet hükümetinin olgunluğunu gösterdiğini söylemiştim. Şu halde bir cumhuriyet lükse ne kadar az değer verirse o kadar mükemmel sayılır. İlk Romalılarda lüks diye bir şey yoktu. Lakedemonyalılarda da yoktu. İşitliğin tamamıyla yok olmadığı cumhuriyetlerde ticaret, iş ve fazilet herkesin kendi geliriyle yaşayabilmesini, yaşamak istemesini sağlar. Bunun için de oralarda çok az lüks vardır. Bazı cumhuriyetlerde bunca ısrarla istenen yeni toprak dağıtımı kanunu, özellik bakımından huzur verici bir kanundur. Yalnız birdenbire uygulanması tehlikelidir. Bir anda bazı kimselerin ellerinden servet kaynaklarını almak, aynı zamanda başkalarınınkini arttırmak, her ailede dolayısıyla devlette bir kargaşalığa yol açar. Bir cumhuriyette lüks sevgisi yerleşti mi, kafalar özel çıkarlara doğru yönelir. Geçinecek kadar geliri olan kimselerin tek isteği, vatanın ve kendisinin şan ve şerefi olmalı. Ama kendisini lüksün pençesine kaptıran kişinin daha başka istekleri olur. Bu isteklerinin gerçekleşmesini önleyen kanunların çok geçmeden düşmanı kesilir. Lüksün tadını alır almaz, Rej şehrindeki askerlerin ilk işi halkı boğazlamak oldu. Ahlakı bozulan Romalıların da isteklerinin sınırı kalmadı. Nesnelere koydukları fiyatlar da bunun böyle olduğunu gösterir. Bir testi falern şarabı 100, ponda tuzlanmış bir varilet 400 Roma dinarına satılıyordu. İyi bir aşçı 4 talan alırdı. Genç oğlanları ise paha biçilemezdi. Genel bir heyecanla herkes kendini eğlence alemlerine kaptırınca ortada fazilet diye bir şey kalır mı? Konu 3. Soylular İdaresi'nde israfı önleyen kanunlar üzerine. Yapısı bozuk olan Soylular İdaresi'nin şöyle bir mutsuzluğu vardır. Bütün servet soyluların elindedir ama hiçbirinin para harcamak yetkisi yoktur. İtidal kafasına aykırı olan lüks, böyle ülkelerin sınırlarından dışarı atılmalı. Demek oluyor ki oralarda sadece kazanamayan çok yoksul kişilerle para harcamak yetkisi olmayan çok zengin kişiler vardır. Venedik'te kanunlar soyluları azla yetinmeye zorlar. Öylesine tasarrufa alışmışlardır ki, kadınlardan gayri kimse onlara para harcatamaz. Endüstrinin gelişmesi için bu yola başvururlar, böylece parayı verenler son derece silik bir hayat sürerken, dünyanın en menfur kadınları hiçbir üzüntü duymadan istedikleri şekilde para harcarlar. O güzelim Yunan cumhuriyetlerinin bu konuda fevkalade kurulları vardı. Zenginler paralarını eğlencelere, müzik alemlerine katılmak, araba almak, koşu atları beslemek, devlet işlerinde en pahalı mevkileri satın almak suretiyle harcarlardı. Zenginlik de yoksulluk gibi bir yüktü onlar için.